Ayrım 14. Başbakan Arthur Hayley. Sayfa 132. Alan kanepede sıkıntıyla kıpırdandı. Bu anın hem kendisi hem de başkaları için büyük önem taşıdığını biliyordu. Dava sonuca ulaşmayabilirdi ama sıkı tutulursa gelecek için başka davalara yol açabilecek ilişkiler vaat ediyordu. Sabah buraya geldiğinde neyle karşılaşacağını bilmiyordu. Şimdi bunu öğrendiğine göre hoşnut olması gerekirdi. Yine de bir kuşku onu rahatsız ediyordu. İhtiyar adamın açıkladığı şeyin derinlerinde başka şeylerin gizli olduğuna inanıyordu. Sharon'ın bakışlarını üstünde hissetti. Birden sordu. ''Niçin senatör?''
''Ne niçin oğlum?''
''Niçin bu davada adınızın gizli kalmasını istiyorsunuz?''
Senatör bir an şaşırmış gibi durdu, sonra toparlandı.
Kutsal kitapta bir yazı var, sanırım şöyle diyor. Bir hayır işlediğinde sol elin sağ elinin ne yaptığından haberi olmasın.
Bu sözler tunturaklı bir tavırla söylenmişti. Ama Alan Maitland'ın beyninde bir ışık yandı, yavaş sesle sordu. İyilik mi sor, yoksa politika mı?
Senatör kaşlarını çattı.
Galiba pek iyi anlayamadım.
İşte diye düşündü Alan. Olan oldu. Şu anda işi bozdun ve neredeyse müşterin olacak önemli birini kaybettin. Bile bile şu sıra muhacirat konusu siyasette en önemli yeri tutuyor dedi. Özellikle bu olay şimdiden gazetelere geçti. Hükümetin başına dert açabilir. Düşündüğünüz de bu değil miydi senatörüm? Gemideki adamı bir çeşit paravan olarak kullanmak. Beni de bunun için istemediniz mi? Derhal sizin adınızı akla getirecek olan her zamanki avukat bürosunun yerine genç ve toy birini kullanmayı düşünmediniz mi?
Özür dilerim sir ama ben bu şekilde avukatlık yapmak istemem.
Haksızlığa karşı duyduğu tepkiyi gizleyemediği için istediğinden daha sert konuşmuştu. Bunu ortağı Tom'a nasıl açıklayacağını, Tom'un kendi durumunda aynı şekilde davranıp davranmayacağını düşündü. Böyle davranmayacağını sanıyordu. Tom bir davayı Don Kişotça bir davranışla geri tepmeyecek kadar mantıklıydı. Gürleyen bir ses duydu. Şaşkınlıkla Senatör Devereaux'un gülmekte olduğunu fark etti.
''Sanırım genç ve toy dedin oğlum.'' Göbeğini sessizce hoplatarak tekrar gülmek için duraladı. ''Genç olabilirsin ama şurası belli ki hiç de toy değilsin. Senin fikrin nedir Sharon?''
''Bu sefer yakalandığını söyleyeceğim büyük baba.''
Alan Sharon'ın kendisine saygıyla baktığını fark etti.
''Evet öyle hayatım, gerçekten öyle. Açık göz bir genç bulmuşsun.''
Alan nasıl olduysa durumun değiştiğini sezdi ama değişikliğin hangi yolda olduğundan pek emin değildi. Tek emin olduğu şey senatörün çeşitli yüzlerinin bulunduğuydu.
''Çok iyi, demek açık oynayacağız.''
Senatörün ses tonu hafifçe değişmişti. Şimdi sanki bir eşitiyle tartışıyormuş gibi daha candan konuşuyordu.
''Bütün düşündüklerinin doğru olduğunu kabul edelim. Şu gemideki genç adamın yine de yardıma ihtiyacı yok mu? Tek bir insanın, yani benim, bu işi yaparken başka bir amaç güttüğümden ötürü ona yardım eli uzatmaktan vaz mı geçmeli? Eğer boğulmak üzere olsaydın oğlum, seni kurtarmaya gelen adamın sağ kalırsan kendisine daha fazla yararın dokunacağını düşündüğü için böyle davranması seni ilgilendirir miydi?''
''Hayır,'' dedi Alan, ''ilgilendireceğini sanmam.''
''O zaman aradaki fark ne? Tabii bir fark varsa.''
Senatör Devereaux sandalyesinden öne doğru eğildi.
''Sana bir şey sormama izin ver. Sanırım haksızlığın düzeltilmesi gerektiğine inanıyorsun.''
''Pek tabii.''
''Pek tabii.'' Senatör bilgiçe başını salladı. ''Öyleyse şu gemideki genç adamı ele alalım. Bildirildiğine göre kanuni hiçbir hakkı yok. Kanadalı değil, gerçek bir göçmen, hatta gelip geçen bir yolcu bile değil. Kanuna göre var olduğu bile kabul edilmiyor. Bunun için kanuni yoldan gitmek istese, Kanada veya başka bir ülkeye kabul olunmak için mahkemede yalvarsa yine de bir sonuca ulaşması imkansız. Doğru mu?''
''Ben tam bu kelimelerle ifade etmezdim,'' dedi Alan, ''ama esasında doğru.''
''Yani evet.''
Alan hafifçe gülümsedi. ''Evet.''
''Yine farz et ki Vancouver limanında gemide bu akşam söz konusu adam cinayet işledi veya tekneyi kundakladı. Ona ne yapılır?''
Alan başını salladı. Varmak istenilen sonucu anlıyordu. ''Karaya çıkarılır ve yargılanır.''
Tamam oğlum, eğer suçlu bulunursa durumu ve var olup olmadığı hiç önemsenmeden cezalandırılır değil mi? İşte bu yoldan o kanuna ulaşamadığı halde kanun ona ulaşır.
Bu çok iyi düzenlenmiş bir tartışmaydı. Alan hiç de şaşırtıcı bulmadı. Çünkü ihtiyar adam tartışma yönetmekte çok ustaydı. Ama usta olsun olmasın çok mantıklı bir noktaya dokunmuştu. Kanun niye tek yönde çalışmalı? Niye adamın yararına değil de zararına? Senatör Dever onun amacı politik olsa bile bu onun belirttiği esas noktada hiçbir değişiklik yapmıyordu. Toplumda var olan bir insana en basit bir insan hakkı tanınmıyordu. Alan düşündü. Kanun gemideki adam için ne yapabilirdi? Bir şey veya hiçbir şey. Eğer hiçbir şeyse niçin? Alan Maitland'ın yasalar hakkında boş hayalleri yoktu. Meslekte yeni olduğu halde adaletin kendi kendine hareket etmediğini, tarafsız olmadığını, bazen haklıya karşı haksızı tuttuğunu biliyordu. Toplumsal durumun suç ve cezayla çok yakın ilişkisi olduğunu, kanunun bütün olanaklarından yararlanabilmek için gerekli masrafı karşılayabilecek durumda olanların, daha az zengin olup bunu yapamayacak durumdakilerden hafif cezalandırıldıklarını biliyordu. Emindi ki kanunun yavaş işlemesi bazı suçsuzları haklarından ediyor, hakkını aramak isteyen bazıları masrafın fazlalığı yüzünden bundan vazgeçiyorlardı. Ve terazinin öteki kefesinde çoğunlukla sanığın haklarını iyice gözetmeden alelacele adalet dağıtan mahkemelerdeki davalara bakan yargıçlar vardı. Bunları bütün diğer öğrenci ve genç avukatların kaçınılmaz bir şekilde farkına vardığı gibi zamanla o da öğrenmişti. Zaman zaman bunlar ona ideallerini mahkemede geçirdikleri yıllara rağmen hala yitirememiş olan kendinden büyük bazı meslektaşlarının çektiği derin acıyı çektirmişti. Ama kanunun bütün kusurlarına rağmen tek bir üstünlüğü vardı, varlığı. Vardı, en büyük özelliği işe yaramasıydı. Kanunun varoluşu insan hakları eşitliğinin değerli bir amaç olduğunun belirtisiydi. Kusurları da biraz geç olmakla birlikte zamanla giderilecekti. Bu arada mütevazi ve haşmetli mahkeme kapıları seçime göre daima açıktı. Geride de Yargıtay bulunuyordu. Yalnız anlaşıldığına göre bu bir tek Henry Duval adlı adam için böyle değildi. Alan senatörün kendisini umutla seyrettiğinin farkındaydı. Sharon da hafiften kaşlarını çatmıştı. Senatör Devereaux dedi Alan. Eğer ben bu davayı kabul edersem farz edelim ki gemideki adam da benim tarafımdan savunulmak istiyor. O benim müvekkilim olur, doğru mu?
Sanırım böyle söyleyebilirsin.
Alan gülümsedi. Yani evet. Senatör başını geriye atarak kahkahayla güldü.
Seni sevmeye başlıyorum oğlum. Lütfen devam et.
''Siz arka planda olsanız bile'' dedi Alan dikkatle, ''müvekkilim hakkında alınacak herhangi bir karar yalnız beni ve müvekkilimi ilgilendirecek ve bir üçüncü kişi buna karışmayacak.'' İhtiyar adam Alan'ı kurnazlıkla süzdü. ''Düşünmüyor musun ki parayı veren düdüğü?'' ''Hayır sir, bu olayda değil. Eğer bir müvekkilim varsa politikaya en uygun olan şekilde değil, ona en yararlı şekilde davranmak isterim.'' Senatörün gülümsemesi yok olmuştu. Şimdi sesinde belirli bir soğukluk vardı.
Size bunun pek çok genç avukatın sevinerek kabul edeceği bir fırsat olduğunu hatırlatırım.
Alan ayağa kalktı. O zaman sarı sayfaları karıştırmanızı öğütleyeceğim sir. Sharon'a döndü. Eğer seni hayal kırıklığına uğrattımsa çok özür dilerim.
Bir dakika.
Bağıran senatördü. O da ayağa kalkmıştı. Tam Alan'ın karşısına geçti.
''Şunu söylemek isterim oğlum.'' diye gürledi. ''Seni fazlasıyla sabırsız, kaba, nankör buldum ve şartlarını kabul ediyorum.''
Anlaşmayı pekiştirmek için el sıkıştılar. Sonra Alan senatörün öğle yemeği davetini geri çevirdi. ''Bugün gemiye gitsem daha iyi olacak.'' dedi. ''Pek yakında denize açılacakları için fazla zamanımız yok.'' Sharon onu kapıya kadar geçirdi. Paltosunu giyerken onun yakınlığını, hafif parfüm kokusunu hissetti. ''Biraz acemice seni yeniden gördüğüme sevindim Sharon.'' dedi. Sharon gülümsedi. ''Ben de böyle düşünüyorum.'' Gamzesi bir kere daha görünüp kayboldu. ''Büyük babama rapor vermek için olmasa bile tekrar bizi görmeye gel.'' ''Zaten beni meraklandıran da'' dedi Alan neşeyle. ''Bu kadar uzun zaman nasıl uzak kalabildiğim?'' Üçüncü kısım. Alan Maitland sık sık başını kaldırıp arkada kalan gri alçak gökyüzünün önünde kasvetli hayaller gibi sıralanmış gemilere bakarak bir akşam önceki yağmurun oluşturduğu gölleri dikkatle açtı. Yanında bir sokak köpeği bulunan tek kollu bekçi sessiz ıssız limanda rastladığı tek tanrı kulu onu bu yöne göndermişti. Şimdi demirli gemilerin adlarını okuyarak sıradaki ikinci geminin Westerwick olduğunu seçebiliyordu. Gemideki tek hayat belirtisi rüzgarın çabucak dağıttığı ince bir duman sütunuydu. Geminin çevresinde çok hafif sesler vardı. Denizin şapırtısı, aşağıda bir yerde tahtaların çıtırtısı ve yukarıda martıların acı çığlıkları. Alan rıhtımdaki seslerin yalnızlık sesleri olduğunu düşündü. Görmeye geldiği adamın daha önce kaç limanda bunları duyduğunu merak etti. Henry Duval'in ne biçim bir insan olduğunu da merak ediyordu. Gazeteler onu hoşa giden biri olarak tanımlamışlardı. Ama gazeteler o kadar sık gerçekten uzaklaşırlardı ki. Adamın kimsenin bir nedene dayanarak istemediği, okyanusta sürüklenen kötü bir tip olmasının daha mantıklı sayılacağını düşündü. Rıhtıma uzatılmış demir iskeleye ulaşıp tırmandı. Güverteye vardığında elleri pas içinde kalmıştı. Güvertenin girişi bir zincirle kapanmıştı. Zincirden sarkan tahta tabelada kaba harflerle şunlar yazılıydı. Gemide işi olmayanların girmesi yasaktır. Kaptan S. Yağbek. Alan zinciri açtı ve ilerledi. Çelik bir kapıya doğru bir iki metre yol almıştı ki bir ses onu olduğu yerde durdurdu.
Tabelayı görmedin mi? Başka gazeteci istemez.
Alan döndü güverte boyunca ona yaklaşan adam 30 yaşlarında ince ve uzun boyluydu. Eski bir kahverengi elbise giyiyordu, tıraş olmamıştı. İskandinavyalı olduğu R'leri yutarak konuşmasından belliydi. Ben gazeteci değilim dedi Alan, kaptanı görmek istiyorum.
Kaptanın işi var, ben üçüncü kaptanım.
Uzun boylu adam boğuk bir öksürükle sarsıldı, boğazını temizledi ve ustalıkla bir kenara tükürdü.
Çok üşütmüşsün dedi Alan.
Ya sizin ülkenizin sayesinde. Burası rutubetli ve soğuk. Bizim taraflarda İsveç'te de hava soğuktur ama bıçak gibi keskindir. Niçin kaptanı istiyorsun?
Ben avukatım dedi Alan. Şu sizin kaçak Henry Duval'e yardım edip edemeyeceğimi anlamaya geldim.
Duval, Duval, hep Duval. Birden geminin en önemli kişisi oldu. Ama ona yardım edemeyeceksin. Biz nasıl deriz, ona yapışıp kaldık. Gemi batana kadar bizden ayrılmayacak.
Uzun boylu adam alayla sırıttı. Çevrene bir bak, bu uzun bir sürede gerektirmeyecek. Alan pas izlerini ve soyulmuş boyaları inceledi, çevreyi kokladı. Çürümüş lahana kokusu çok kuvvetliydi. Evet dedi, ne demek istediğinizi anlıyorum.
İyi dedi adam, gazeteci olmadığına göre belki kaptan seninle görüşür. İşaret etti, gel. Noel armağanı olarak seni ona götüreceğim.
Kaptanın kamerası boğucu bir sıcaklıktaydı. Dış güverteye açılan iki lombozun sıkıca kapatılmış olması kamera sahibinin bu havadan hoşlandığını gösteriyordu. Kuvvetli tütün dumanı havayı daha da ağırlaştırmıştı. Alan içeri girerken üstüne bir atlet ayağını eski çarıklarını geçirmiş olan kaptan Yağbek ayağa kalktı. Şimdi yere bıraktığı kalın bir kitap okuyordu.
''Beni görmeyi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim.'' dedi Alan. ''Adım Alan Maitland.''
''Benimki de Sigurd Yağbek.''
Kaptan kıllı iri elini uzattı. ''Üçüncü kaptan avukat olduğunuzu söyledi.''
''Doğru.'' diye onayladı Alan. ''Sizin kaçak hakkındaki yazıyı okudum ve bir yardımımın dokunup dokunamayacağını anlamaya geldim.''
''Lütfen oturun.''
Kaptan ona bir sandalye gösterip eski yerini aldı. Alan kameranın temizliğinin, rahatlığının, tahta ve madenlerinin pırıl pırıl parlamasının geminin öteki bölümlerine zıt düştüğünü düşündü. Üç yanı kaplama odayı, yeşil deri sandalyeler, küçük bir yemek masası ve bir Amerikan yazıhanesi süslüyordu. Perdeyle örtülmüş kapı herhalde yatak odasına açılıyordu. Alan'ın gözleri merakla çevrede dolaştı, sonra kaptanın yere bıraktığı kitaba dikildi.
Dostoyevski dedi kaptan Yağbek, Suç ve Ceza.
Alan şaşırmıştı, hem de Rusça aslından okuyorsunuz.
Korkarım çok yavaş gidiyor diye cevap verdi kaptan. Rusça okumayı pek iyi beceremediğim bir dildir.
Tabloda duran piposunu alıp tablanın kenarına vurdu, tekrar doldurmaya başladı.
Dostoyevski sonunda daima adaletin gerçekleştiğine inanıyor.
Siz inanmaz mısınız?
Bazen insan bu kadar uzun zaman bekleyemiyor. Özellikle de çok gençse.
Henry Duval gibi mi?
Kaptan piposunu emerek düşündü. Ne yapabilirsin? O bir varlık bile değil, yaşamıyor.
Belki hiçbir şey yapamam dedi Allah. Yine de onunla konuşmak isterim. Halk çok ilgilendi. Bazıları da ellerinden gelirse yardım etmek istiyorlar.
Kaptan Yağbek Alan'ı kuşkuyla süzdü. Bu ilgi devam edecek mi? Yoksa bizim kaçağımız çok dikkati çekip kısa zamanda unutulacak bir olay mı?
Öyle bile olsa dedi Alan, yine de önümüzde biraz vakit var.
Kaptan cevap vermeden önce tekrar durakladı. Sonra dikkatle, bu adamdan kurtulmanın benim görevim olduğunu anlıyor musun dedi. Kaçakları beslemek pahalıya patlıyor. Günümüzde para bir gemi idare etmeye yeterli değil. Gemi sahiplerinin söylediklerine göre kazançları azmış ve bizim de bundan ötürü tutumlu davranmamız gerekiyormuş. Zaten geminin durumunu gördün.
Anlıyorum kaptan.
Ama bu genç adam 20 aydır bizimle, bu kadar zamanda da insan bir takım fikirler ediniyor. Hatta bazı şeyler bile duyabiliyor.
Sesi alçak ve düşünceliydi.
Çocuğun iyi bir hayatı olmamış, belki de asla olmayacak. Ama sanırım bu benim üstüme vazife değil. Yine de onun önce umutlanıp sonra birden yıkılıverdiğini görmek istemiyorum.
Yalnız şunu söyleyebilirim dedi Alan. Ona bir fırsat daha verildiğini görmekten memnun kalacak insanlar var. Bu belki imkansız ama insan denemeden asla kesin bir şey söyleyemez.
Bak bu doğru. Kaptan başını salladı. Peki Mr. Maitland, Duval'i çağırtacağım. Burada konuşabilirsiniz. Yalnız mı kalmak istersiniz?
Hayır dedi Alan. Sizin de bulunmanızı yer tutardım.
Henry Duval kapının eşiğinde sinirli bir şekilde durdu. Alan Maitland'ı süzdü, sonra bakışlarını kaptana çevirdi. Kaptan Duval'e içeri girmesini işaret etti. Korkman yersiz, bu bey Mr. Maitland avukattır, sana yardım etmeye geldi.
Dün hakkındaki yazıyı okudum dedi Alan gülümseyerek elini uzattı. Kaçak bunu sıkılarak sıktı. Alan onun gazetedeki resminde göründüğünden daha genç olduğunu, yuvalarına gömülmüş gözlerinin kuşkulu bir sakınmayla dolu olduğunu fark etti. Pamuklu bir gömlek ve yamalı bir denizci ceketi giymişti. Kaçak heyecanla sordu. Yazılan iyiydi öyle.
Çok iyiydi dedi Alan. Ne kadarının doğru olduğunu öğrenmeye geldim.
Hepsi doğru, ben doğru söyler.
Sanki kendisini suçlayan varmış gibi gücenmişti. Alan kelimeleri daha dikkatli seçmem gerekiyor diye düşündü.
Bundan eminim dedi karşısındakini yatıştırarak. Acaba gazete her şeyi doğru yazdı mı demek istemiştim.
Ben anlamıyorum.
Duval kırgın bir ifadeyle başını salladı. Bunu unutalım dedi Alan. Anlaşıldığına göre kötü bir başlangıç yapmıştı, devam etti. Kaptanın sana söylediği gibi ben bir avukatım. Eğer istersen seni temsil edip davanı ülkemiz mahkemelerine duyuracağım.
Henry Duval bakışlarını Alan'dan kaptana çevirdi.
Benim param yok, ben avukat tutamam.
Bir şey ödemeyeceksin dedi Alan.
Öyleyse kim öder?
Yine kuşkuluydu.
Başka biri ödeyecek.
Kaptan söze karıştı. Ona adını söylememeniz için bir neden var mı Mr. Maitland?
Evet dedi Alan, bana adını açıklamamam bildirildi. Yalnız Duval'e acıyan ve yardım etmek isteyen biri olduğunu söyleyebilirim.
Bazen iyi insanlara rastlanıyor dedi kaptan, bu kadarını yeterli görerek Duval'i yüreklendirecek bir işaret yaptı.
Senatör Devereaux'u ve onun asıl amacını hatırlayan Alan bir an vicdan azabı çekti, ısrarla kabul ettirdiği şartlar aklına gelince yatıştı.
Eğer kalırsam çalışırım diye üsteledi Henry Duval. Para kazanırım, o zaman öderim.
Peki dedi Alan, istersen bunu başarabileceğine inanıyorum.
Öderim.
Genç adamın yüzü isteğini yansıtıyordu. Bir an için güvensizliği yok olmuştu.
Tabii sana dedi Alan, belki hiçbir şey başaramayacağımı da söylemek zorundayım. Bunu anlayabiliyor musun?
Duval şaşırmış gibiydi, kaptan açıkladı.
Mr. Maitland elinden geleni yapacak ama belki muhacirat hayır der, eskiden dedikleri gibi.
Duval ağır ağır başını salladı.
Anlıyorum.
Bir şey beni düşündürüyor kaptan Yağbek dedi Alan. Buraya geldikten sonra Henry Duval'i hiç muhacirat bürosuna götürüp karada kalma isteğini resmen bildirdiniz mi?
Bir muhacirat memuru gemiye geldi.
Hayır diye ısrar etti Alan. Bundan başka demek istiyorum.
onu muhaciret binasına götürüp resmi bir soruşturma açılmasını istediniz mi?
Ne faydası var? Kaptan onu sıktı. Her zaman aynı cevabı veriyorlar. Ayrıca limanda kalacağımız süre sınırlı. Benim de gemide yapacak bir sürü işim var. Bugün Noel. Onun için Dostoyevski okuyabiliyorum.
Yani dedi Alan uysallıkla, çok işiniz olduğu için onu götürüp tam bir soruşturma açılmasını isteyemediniz öyle mi?
Kafasında bir plan şekillenmeye başladığı halde sesinin normal çıkmasına çok dikkat etmişti.
Evet böyle dedi Kaptan Yağbek. Tabii bir faydası dokunacaksa.
Şimdi bunu bırakalım dedi Alan. Düşüncesi belirsizdi ve onu hiçbir sonuca ulaştırmayabilirdi. Her iki şekilde de muhaciret yasalarını incelemek için zamana ihtiyacı olacaktı. Acemice konuyu değiştirdi.
Henry dedi Duval'e, şimdi başından geçen olayların hatırlayabildiğin kadarını baştan anlatmanı istiyorum. Bir bölümünün gazeteler tarafından yazıldığını biliyorum ama onların atladıkları ya da daha sonra senin aklına gelmiş olan başka bazı ayrıntılar olabilir. Niçin ta başından başlamıyorsun? Hatırladığın ilk şey ne?
Annem dedi Duval.
Onun en fazla nesini hatırlıyorsun?
O bana nazikti dedi Duval sadelikle. O öldükten sonra başka kimse tekrar nazik değil bu gemiye kadar.
Kaptan Yağbek ayağa kalkıp Alan'la Duval'e arkasını çevirmişti. Ağır hareketlerle piposunu dolduruyordu.
Bana anneni anlat dedi Alan. Neye benzediğini, nelerden bahsettiğini, birlikte neler yaptığınızı anlat.
Ben annemi güzel düşünür, ben küçükken o beni tutar, o şarkı söyler, ben dinler.
Genç kaçak, geçmiş dikkatle tutulmasa sanki kırılıverecek olan narin bir şeymiş gibi yavaş yavaş dikkatle konuştu.
Başka zamanlar o anlatır, bir gün gemiye binip yeni bir yuva bulacağız, ikimiz birlikte gideceğiz.
Bazen duraklayarak, bazen daha büyük bir güvenle konuşmaya devam etti.
14. ayrımın sonu. Sayfa 143.